Ayrım 36.
Mustafa Kemal, Çankaya'da topuk sesleri dinlemekten bıktığı için bekarlık günlerinde yattığı ziraat okulundaki dairesine gidiyor, her zamankinden fazla içiyor, sinirli ve öfkeli bir kişilik bağlıyordu. Biz de kendisiyle birlikte olduğumuzdan bizim hayatımızın dengesi de kalmamıştı. Nerede akşam, orada sabah haline gelmişti. Ve bu yaşam biçimimiz, Mustafa Kemal Paşa'nın devlet işlerini aksatmasa bile Mustafa Kemal Paşa'yı eritiyordu. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 175-176. Kılıç Ali anılarında ailede dirlik ve düzenlik kalmadığını, Latife'nin Mustafa Kemal'e eza cefa ettiğini söylüyor. Gazi neden hoşlanıyorsa onu yapan Latife Hanım, Gazi neden hoşlanmıyorsa onu yapmaya, Gazi kimi seviyorsa onları sevmemeye, onlara adeta düşman olmaya ve bir takım hırçınlıklara başladı. Gün geçtikçe hırçınlıklar artıyor ve Latife Hanım, Gazi Mustafa Kemal ile değil de sıradan bir insanla evlenmiş gibi sevimsiz ve acayip davranışlarla dayanılabilir olmaktan çıkıyordu. Gazi, Latife Hanım'ın izlediği bu yolu hoş görmüyordu ve artık yavaş yavaş eski sofra adetlerine dönmek eğilimi gösteriyordu. Nitekim çok geçmedi, eskiden olduğu gibi bazı arkadaşlarını tekrar sofraya davet etmeye başladı. Gün oluyordu ki sofrasında eskisi gibi sabahlara kadar siyasal, bilimsel, askeri konular tartışılıyor, bazen de eğlence ve saz dinlenerek sabahlanıyordu. Gazi de insandı. Her insan gibi onun da neşeli ve neşesiz zamanları vardı. Latife Hanım her iki durumda da Gazi'ye eza etmekten özel zevk alıyor gibiydi. Bu hareketleri herkesin dikkatini çekiyor ve herkesi üzüyordu. Kılıç Ali'nin anıları. Sayfa 532-533. Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Fuat Umay'ın kızı Esin Umay şöyle diyor. Babama Amerikalılar defalarca sormuşlardı. Bu kadar büyük işleri idare eden Mustafa Kemal Latife Hanım'ı neden idare edemedi diye. O da şunu söylemekle yetinmişti. Hiçbir erkek Atatürk kadar dayanıklı değildir. Fedakarlık etmeliydi. Latife'nin küçük kız kardeşi Rukiye, ablasının daha çok fedakarlık etmesi gerektiği kanısındaydı. Arkadaşı Leman Kara Osmanoğlu'na bir konuşmalarında şöyle demişti. Bir gün bana, biliyor musun Leman, benim ablam çok büyük bir hata etti. Ben Atatürk'ün karısı olsaydım derdim ki, sev canım, bütün kainatı sev. Sev canım, her şey senin hakkındır, hepsi senin hakkındır ve hiç mesele çıkarmazdım. Münci Uşakizade de, ablam fevkalade bir kadındır. Fakat Gazi'ye karşı herhangi bir erkeğe yapacağı muameleyi yaptı. Tarihte ender yetişen bir dahi ile evli olduğunun farkında değildi. Bu yüzden Gazi için bir handikaptı diye aktarmıştı görüşünü. Atatürk ve Kayınbiraderi. Cumhuriyet Gazetesi. 10 Kasım 1963. Kaynağından aktaran Oğuz Akay. Adı geçen eser sayfa 184. Sabiha Gökçen ise, Latife Hanım biraz daha sabırlı olsaydı, akıllı olsaydı, akılsız demiyorum yanlış anlaşılmasın, belki ömür boyu bir evlilik olabilirdi, demişti. Şemsi Belli, Fikriye, sayfa 105. Amcası Halit Ziya'nın Latife'yi anlatan satırları onun karakterini sergilemek açısından çok çarpıcı. Latife'yi pek akıllı, pek uyumlu ve uysal, çeşitli bilgi ve kültürle süslü, aile için övünmeye değer, eşsiz benzersiz bir kız olarak tanımakta hepimiz görüş birliği halindeydik. Onda ilkbahara özgü gelip geçici kasırgalar çeşidinden kaynamalar, taşmalar olurdu. Üstelik bir seferinde kendisini aydınlatıp uyarma gereği bile duymuştum. Halit Ziya Uşaklıgil, Bir Acı Hikaye, sayfa 116. Latife de yıllar sonra yakınlarından Şehvar Çağlayan'a evliliğini değerlendirirken, ''Bak şimdiki aklım olsaydı başka türlü idare ederdim. Çevrede o kadar yiyici var ki ben de çok toydum, mücadele edemedim.'' diyecekti. Şehvar Çağlayan'la görüşme. Mikuş ve Villalta. Mustafa Kemal biyografisi kaleme alan erkekler Latife'nin hırçınlığı ve hükmedici tavırlarıyla kocasının sabrını taşırdığını ve boşanmayı hak ettiğini düşünüyorlar. Mikuş şu görüşte. Latife Hanım 2 yıl süreyle önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin bir numaralı kadınıydı. yönetime ortaktı. Sosyal reformlarda, özellikle de kadının özgürlüğe kavuşmasında önemli katkıları oldu. Çocuklardan yoksun kaldı ama sonunda konumunun önemini kendi gözünde abarttı ve kocası üzerinde elde etmesi mümkün olmayacak kadar büyük bir güç kazanmaya çalıştı. İkisi de güçlü karakterlerdi, gururluydular, serttiler, tavizsizdiler. İkisinin de karakterleri de o kadar çok birbirine benziyordu ki bir uyum sağlamaları mümkün olmadı. Kimin üstünlük sağlayacağını belirleyecek sessiz bir savaşa girişmeleri kaçınılmazdı. Latife evin sınırlı çevresiyle yetinemeyecek kadar zekiydi. Fakat yalnızca kadın meziyetleriyle kocasını kendisine bağlayacak, onda eksik olanı ve ihtiyacını duyduğu şeyi kendisine verecek kadar zeki değildi. Kocasının oldukça keyfi ve başına buyruk yaşam tarzını taşıyamadı ve ona bu konuda kısıtlamalar getirmek istedi. Öyle görünüyor ki tıpkı geçmişte İzmir'de ona sağlığına zarar verebilecek her şeyi kısıtladığı gibi. Bu da bardağı taşıran son damlaydı herhalde. Evliliği gerçekleştirdiği hızla karısına, o günlerde eski İslami hukuk hala yürürlükteydi, boşanma mektubunu yazdı. Latife Çankaya'yı terk etmek zorunda kaldı. D.V. Mıkuş. Adı geçen eser sayfa 319. Arjantinli diplomat George Blanco Villalta, Latife'nin reformların gerçekleştirilmesinde, özellikle kadın haklarının tanınması alanında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın karısı olmak konumunun çok ötesine geçtiğini, yapacağı pek çok şey varken kendi alanı içinde kalmaktan hoşnut olmadığını söylüyor. Demek ki göründüğü kadar zeki değildi yorumunu yapıyor ve ekliyor. Tartışmalar ve soğukluk başlamıştı. Latife gitgide daha otoriter bir kimliğe bürünmüştü. Her konuda söylediğinin yapılmasını istiyordu. Kocasının hayatına ve alışkanlıklarına hükmediyordu. George Blanco Villalta. Adı geçen eser sayfa 361. Lord Kinross, Latife Hanım batılı bir kadın gibi baskı altında tutulmaya karşı geliyordu. Üstelik duygularını gizlemek ve gaziyi belli etmeden çekip çevirmek için gerekli olan kadınca incelikten de yoksundu. Gaziyi eleştiriyor, canını sıkıyordu dedikten sonra karı kocanın karşılıklı birbirlerini incitmeye başladıklarını, Latife'nin kıskançlıklarının dayanılmaz bir hal aldığını yazıyor. Sabrı taşan Mustafa Kemal'in onu boşamaya karar verdiğini ekliyor. Lord Kinross, adı geçen eser sayfa 492-493. 32. Boşanma dünya basınında. Mustafa Kemal'in Latife'den boşanması Türk basınında kısacık bir haberle duyurulurken, dünya basını ise Mustafa Kemal'in ultramodern karısından boşanmasına geniş yer verdi. Bu haberlerin ortak noktası, muhafazakarlığa karşı yürütülen mücadelede modernleşmenin sembolü olarak öne çıkan Latife'nin Türkiye'deki kadın hareketinde oynadığı öncü rol nedeniyle kurban edildiğiydi. Dünya basınında çıkan haberleri o günlerde herhalde okuyanlar olmuştu. Ancak bu değerlendirmeler Türkiye'de daha sonra Latife'yi anlatan kitaplarda yer almadı. Belge niteliğindeki bu yorumları ilk kez okuyacaksınız. Boşanmayı izleyen bir yıl içinde New York Times, Washington Post, Toronto Daily Star ve Chicago Tribune gazeteleri ile Time dergisi bu konuyu gündemden düşürmedi. Bu yorumların bir kısmı boşanmanın biçimi ile ilgiliydi. Mustafa Kemal'in karısını hükümet kararnamesiyle boşaması tuhaf karşılanmış ve yeni Türkiye'nin imajına uygun görünmemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın karısı politik sıfatlarla anılıyor, Mustafa Kemal sufrajet karısını bir kararname ile boşadı deniliyordu. Dış basın boşanmaya politika karıştığını iddia ediyordu. Bu haberlerde Latife'nin İzmir'e geri döndüğü günlerde bir gazeteciye yaptığı açıklama da rol oynamış olmalı. Latife boşanmalarını Josephine ile Napolyon'un boşanmasına benzetmişti. Dünyanın gözü yeniden Türkiye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası olan evlilik ve boşanma kurumlarına odaklanmıştı. Bu haber ve yorumları yer yer özetleyerek, yer yerde alıntılayarak aktarıyorum. Boşandı. Gazi Mustafa Kemal Paşa karısından boşandığını ilan etti. Bunu yaparken bir belge imzalama dışında herhangi bir formaliteye gerek görmedi. Evliliklerindeki çatlağın nedenlerine ilişkin değerlendirmeler birbiriyle çelişiyor. Kimileri ateşli bir feminist olan Bayan Kemal'in kendisini ilgilendirmeyen meselelere karıştığını ve kocasına adeta hükmeden bir şekilde davranmaya yatkın olduğunu söylüyor. Kimileri de kocasını katlanılmaz bulan Latife'nin artık onunla birlikte yaşamak istemediğini, bu yüzden de boşanma isteğinin kadından geldiğini iddia ediyor. Resmi açıklamalarda ise hiçbir bilgi yer almıyor. Kesin olarak bilinen şu ki 3 hafta önce Madame Kemal ansızın Ankara'dan ayrıldı. Hükümet üyeleri kendisini uğurlamak üzere oradayken Cumhurbaşkanı'nın bulunmayışı dikkat çekti. İri, parlak siyah gözleri ve insanın içine işleyen bakışlarıyla güzel, balık etinde kısa boylu zarif Latife Hanım, bir dönem New York borsasında oynamış olan İzmirli zengin tüccar Muammer Bey'in kızıdır. Başarılı, zeki, canlı ve parlak Latife, dönemin Türk kadınlarından çok farklıydı. Ana dili Türkçe'ye çok iyi hakim olduğu gibi İngilizce, Fransızca, Almanca da biliyor ve kendi cinsinin aydınlanmasına inanıyordu. Hedefi Türk kadınının toplumsal ve kültürel düzeyini batılı kadının düzeyine çıkartmak ve kadını yüzyıllardır erkeğin kölesi konumuna düşüren pek çoğu Kur'an'da yeri olmayan gelenekleri yıkmaktı. Üstelik zengin bir ailenin kızıydı. Mustafa Kemal ona kalben meyletti. 24 Ağustos 1925 Time Dergisi. Kemal'in boşanmasında politika rol oynadı. John Carter. Çanakkale kahramanı ve modern Türkiye'nin mimarı büyük ihtiraslarıyla tanınıyor. Şu anda da kişisel iktidarının zirvesinde. Onun kariyeri amaçlarından güç alan bir dahi olduğunu gösteriyor. Demokratik değişiklikler yaptı ama gerçek iktidarı esas olarak kendi ellerinde tutuyor. Neler planlıyor kimse söyleyemiyor. Acaba Napolyon gibi bir imparatorluk mu hayal ediyor? Türkiye'nin eski eyaletlerini geri mi almayı planlıyor? Zafer kazanmış bu yurtsever parçalanmış ülkesi için acaba ne gibi planlar yapıyor? John Carter yazısında Mustafa Kemal'in etraflı bir başarı öyküsüne ve Latife ile yaşadıkları romansın ayrıntılarına da yer veriyor. Bu evliliğin Türkiye'de alışılanın aksine ailelerce kararlaştırılmış bir evlilik olmadığını işaret ediyor. Nikahın ardından aylarca Anadolu'da seyahat ettiler. Orta boylu, sert dudaklı, utangaç ve gergin bir insan olan Kemal, neşeli, tombul, kısa boylu karısıyla büyük bir çelişki oluşturuyordu. Tıpkı Napolyon ve Josephine gibi Kasım ve Mayıs aylarında seyahatlere çıktılar. Mustafa Kemal Paşa kuzu derisinden bir kalpak giyer, karısı ise resmi kılıkta gezer, peçesini yüzüne değil başına sarardı. Evliliklerinin ardından büyük olaylar meydana geldi. 6. Mehmet tahttan indirildi ve sultanlık ilga edildi. Türkiye, Mustafa Kemal'in başkanlığında bir cumhuriyet oldu. Ardından tarihi bir hata olarak görülen halifelik ilga edildi. Bu icraatlar onun gücünü ve itibarını artırdı. Kürt ayaklanmasından önce padişahlık yanlılarının muhalefetiyle karşılaştı. Ama Kürtleri bozguna uğrattıktan sonra eskisinden daha fazla güç kazandı. Makale Mustafa Kemal'in bir sonraki adımının İslam dünyasının başına geçmek olabileceğini öne sürüyor. Latife Hanım'ın kocasının emelleri önünde bir engel olduğunu söyleyen çevreler var ve o şimdi gitti. Kemal Paşa artık dilerse peygamber soyundan bir kadınla evlenebilir. Artık isyancılar Kemal'in projeleriyle geri kazanılacak. Latife Hanım her ne kadar kendisi bir feminist lider değilse de nefret edilen değişikliklerin ve modernleşmenin sembolüydü. Bu boşanma muhafazakar İslami duygulara sunulmuş bir lokma yerine geçecektir. 23 Ağustos 1925 New York Times. Türkiye'nin kadınları eski sınırları zorluyor. Makaleyi kaleme alan V.J. Rapp Türkiye'den yazıyor. Yeni Türkiye'nin lideri, modern Türkiye kadınlarının hayata erkeklerle eşit düzeyde katılması isteğinde samimi değil mi? Bir feministle yaşamak yoksa Türk liderine kadının eski statüsüne geri dönmesi gerektiğini mi düşündürdü? Sorularını soran V.J. Rapp yazısına şöyle devam ediyor. Yeni Türkiye'nin lideri karısını geleneğe uygun biçimde boşadı. Çünkü onun çok modern olduğunu ve dünyada erkeğe biçilen rolü oynamakta aşırı istekli davrandığını düşünüyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye'nin yüzlerce yıllık geleneklerinden kurtulabilmesinin önünde daha uzun bir yol var. İstanbul ve bazı büyük kentlerde kadınların peçesiz geziyor olmaları, batılı kardeşlerine denk bir hareket özgürlüğü elde ettikleri anlamına gelmiyor. Toplum içinde çıkmaları ve bulunmaları hala kısıtlanıyor. Örneğin İstanbul'da bile pek az aile kızlarının oğlanlarla bir arada bulunmasına izin veriyor. Rap, kadınların hukuki konumunun benzersiz radikallikte bir değişimden geçtiğini ama Türkiye'nin bu yenilikleri içselleştiremediğini, Ankara ve İstanbul dışında değişen bir şey olmadığını anlatıyor ve kadınların ikincil konumu üzerine bir Türk gazeteciyle tartışmasını aktarıyor. Türk gazetecinin, ne yani mutlu değiller mi? Bir annenin ya da ev kadınının konumu bir işçiden, avukat ya da doktordan daha mı kötü diye sorduğunu, kendisinin ona aynen erkekler gibi kadınların da yeni bir koca almak isteyebileceklerini söylediğini yazıyor. Vekaletle evlilik son bulmuş durumda. Köylerde gelin ile damat yerel yargı makamının önüne çıkıyor. Türkiye'de evlenmek artık dini değil, kanuni bir tören. Daha önce bir kadı yani dini yargıç marifetiyle son bulan evlilikler de sivil yargıçların kararıyla son buluyor. Ancak Türkiye'nin büyük önderi kendi boşanmasına kendisi karar verdi. Eski düzende bir erkek karısını pek çok nedenle boşayabiliyordu. Kadıya armağan edilen birkaç koyun ya da birkaç kilo şeker boşanma kararını elde etmeye yetiyordu. Şu an daha boşanma hukukuna dair hükümlerin mahiyeti belli olmadı. Ancak Batı ülkelerindekine benzer bir uygulama bekleniyor. Ne var ki sivil yargıçların da sunulacak armağanlara kadılar kadar hevesli göründükleri anlatılıyor. Savaş nedeniyle Türkiye'de son yıllarda kadın nüfus erkek nüfusu geride bırakmıştı. Bazı bölgelerde bir erkeğe 5 kadın düştüğü hesaplanıyor. Çok eşlilik tarımla uğraşanlar arasında yerini koruyor. Entelektüeller içinde bekarların sayısı artıyor. Kadın üretici olmadığından modern Türkler evlenmekte tereddüt ediyor. Ülkenin ekonomik durumu bir erkeğin zar zor geçinmesine olanak veriyor. Latife Hanım bütün erkekler için evliliği zorunlu kılan bir kanun teklifini destekledi ama yasa meclisten geçmedi. Kurtulduğu iddia edilen Türk kadını zor durumda. Değişen koşullara uyum sağlayacak eğitim ve imkanlara sahip değil. Kadının geleceği kuşkulu gözüküyor. New York Times, Pazar ilavesi, 30 Ağustos 1925. Türkiye Cumhurbaşkanı kendisine büyük çeyiz getiren karısını boşadı. Kemal Paşa Latife Hanım'dan ayrıldığını bildiren kararnameyi yayımladı. Söylentiye göre aralarının açılmasına eşinin hükmetme eğilimi neden oldu. Boşadığı karısı kadın mücadelesinin lideriydi. Bu konuda yapılan resmi açıklamaya göre karısını boşamaya karar veren lider, 5 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak bir kararname yayımladı. Boşanma konusunda herhangi bir neden gösterilmiyor. Ancak ortalıkta bir süredir liderin özel yaşamıyla ilgili söylentiler dolaşıyordu. Kimi çevreler boşanma nedenini Bayan Latife'nin hükmetme eğilimine ve onu ilgilendirmemesi gereken işlere karışma arzusuna bağlıyorlar. 2 hafta önce karı koca arasında baş gösteren ciddi anlaşmazlık üzerine Bayan Latife ailesine döndü. Bu nedenle düzenlenen uğurlama merasiminde Cumhurbaşkanı dışında bütün Türk resmi heyeti hazır bulundu. Latife Hanım kocasına büyük çeyiz getirmişti. Mustafa Kemal Paşa İzmirli zengin bir tüccar olan Muammer Uşaki Bey'in kızıyla 29 Ocak 1923'te evlenmiş, kadının 1 milyon Türk lirası çeyiz getirdiği söylenmişti. Kadın hakları savunucusu olarak bilinen Latife Hanım, birkaç ay sonra İstanbullu kadınlar tarafından Türk parlamentosuna aday gösterilmişti. Çünkü o günlerde İstanbullu kadınlar, Mebus Salih Efendi'nin erkeklere zorunlu evlilik öngören kanun teklifine öfkelenmişlerdi. Mustafa Kemal Türk kadınlarının durumunu iyileştirme konusuna yakın ilgi gösterdi. Evlendikten 2 ay sonra 25 Mart 1923'te Konya'da şerefine verilen bir şölene kadınları da davet ederek iki geleneği birden kırdı. Hem kadınlar ile erkekler ilk kez resmi bir davette bir arada bulundular, hem de güneş battıktan sonra kadınların sokağa çıkmama geleneği çiğnenmiş oldu. Türk lideri daha az muhafazakar bir giyim kuşamdan yana olduğunu açıklayarak kadınların kıyafetine yönelik bir reform gerçekleştirmişti. Ocak 1924'te Bayan Latife'nin kocasına hedef alan bir suikast sırasında atılan el bombasıyla yaralandığı bildirilmişti. Bu daha sonra resmen yalanlandı. Ancak bir süre sonra bir Giritlinin Cumhurbaşkanı suikast iddiasıyla hapiste olduğu öğrenilince haber doğrulanmış oldu. Bayan Latife evlendikleri tarihte kocasından 19 yaş küçüktü. İri, siyah gözlü, zarif ve çekici bir kadın olarak tarif ediliyor. Evlenmelerinin ardından Mustafa Kemal'e resmi bir gezide ilk kez eşlik ettiğinde geleneksel Türk peçesini takmamış, onun yerine saçına parlak renkli ipek bir eşarp sarmış, Avrupa modasına uygun bir kıyafet giymişti. İzmir'deki evlilik Türk usullerine uygundu. Bayan Latife'nin kocasına getirdiği 1 milyon liralık çeyiz yaklaşık 650 bin dolar değerinde. Washington Post, 14 Ağustos 1925. Bir Türk Boşanması. Louis Brighton makalesi, dünya basınını Latife'yi gereğinden fazla önemsedikleri noktasında eleştiriyor ve bu boşanmanın Türk kadınları açısından hiçbir şey ifade etmediğini savunuyor. Feminist bir yazar olan Bryant, Latife'ye pek de feminist bir bakış açısıyla yaklaşmıyor. Paşa karısını boşadı. Kemal, Latife Hanım'ı muzaffer ordusuyla 4 yıl önce son Yunanlıları da denize dökerken ansızın koparıp aldığı baba evine geri gönderdi. Bir zamanlar Yakın Doğu'nun tarihini değiştirmeyi vaat eden bu aşk macerası, galiba pek çok aşk için ölümcül olan ve etkisini ağır ağır gösteren bir zehirle çocuksuzlukla nihayet buldu. Kemal Latife ile evlendiğinde Türkiye onun ayaklarının altındaydı. O imkansızı başarmıştı. Yenik düşmüş, tükenmiş, açlık çeken, mahvolmuş bir ülkede iradesinin gücüyle yarattığı bir orduyla Yunan işgalcilerini yok etmiş, onların Britanyalı destekçilerini utandırmıştı. İstanbul'da yenilginin ve utancın sembolü olan bir sultan halife vardı. Kemal ise yeniden doğuşun ve zaferin sembolü, İslam'ın kahramanıydı. Daha da ötesi sultan, Kemalist isyana yalnızca karşı durmakla kalmamış, birliklerini de Kemalistlerin üstüne sürmüş, Kemal'in başını getirene ödül vaat etmişti. İşte bu yüzden sultanlığın ilgası kaçınılmaz bir sondu. Ancak Kemal Sultan tahtından indirmekle yetinmedi. Sultanlığı da lağvedip bir cumhuriyet kurdu. Din ile devletin birlikteliğine nokta koyarken tahtın varisinin sadece halife unvanını korumasına izin verdi. Napolyon'un erken siyasi manevralarla imparator unvanını aldığı gibi Kemal'in de Türkiye'de sultanlığını ilan edeceğine inanılıyordu. Kemal, Latife ile evlendiğinde yeni bir hanedan kurulması kaçınılmaz görünüyordu. Türkiye'nin en zengin adamının bir İzmirli tüccarın kızıydı. Bu adamın Kemal'in ihtiyacı olan tek şeyi parayı temin etmesi bekleniyordu.